Ayrım 10. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 97. Büyük firarlar. 12 Aralık 2011 günü akşam haberlerinde adam öldürmek suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan 24 yaşındaki Gökhan Erhan Kaç'ın kaldığı Bilecik M tipi cezaevinden duvardan atlayarak kaçtığını duyunca bir yandan şu sıralar biraz gecikerek de olsa soluksuz izlediğim Büyük Kaçış dizisinin etkisinden midir nedir bilmem aklıma tarihin en büyük gerçek kaçışları düştü. Gökhan Erhan Kaç duvardan atlayarak kaçtı. Çoğunluğu yabancı uyruklu, tutuklu ve hükümlülerin kaldığı Bilecik M tipi cezaevinde sabah saatlerinde spor yapmak için çıkarıldığı avluda askerlerin nöbet değişimi sırasında cezaevinin dış bahçe duvarına tırmandığı söyleniyor. Daha sonra duvardan dışarı atlayan Gökhan, toprak zemine düştüğünde durumun farkına varan askerlerin uyarı ateşini aldırmayıp kaçmaya devam ediyor ve izini kaybettiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki cezaevlerinden her yıl binlerce kişi kaçmaya çalışıyor, bir bölümü kaçabiliyor, önemli bir kısmı yakalanıp tekrar geri konuyor. Üstelik bir de kaçmış olmaktan ceza yiyorlar. Gökhan onlardan biri olur mu bilmem ama bir de kaçıp yakalanamayanlar var. İşte size onlardan bazıları. 600 subay denedi, sadece 3'ü kaçabildi. Tüm zamanların en büyük firarı denince akla hemen Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı Stalagluft 3 cezaevinde tutulan 76 müttefik askerin yaklaşık 600 mahkumun bir yıllık çalışma sayesinde 1944'teki kaçışı gelir. Stalagluft 3, Berlin'in 160 kilometre kadar güneydoğusunda bulunan, günümüzde Polonya'nın Sagan kenti olarak bilinen Sagan dışlarında kurulmuş, Alman Hava Kuvvetlerine bağlı savaş esirlerinin tutulduğu bir cezaeviydi. Almanların tam burada bir cezaevi inşa etmiş olmalarının nedeni, kendi hesaplarına göre kaçış için tünel kazmanın imkansızlığıydı. Yanıldıkları muhakkak, çünkü buradan iki kez tünel kazarak kaçmaya çalışanlar olmuştur. Stalag cezaevi bir hayli büyüktü. 1944'te 2500'ü havacı subay, 7500 Amerikan subayı ve 900 kadar diğer müttefik ordu tutsak subayı olmak üzere 10.949 mahkumu barındırmaktaydı. Barakalar yerden yüksek bir konumdaydı, böylelikle tünel kazılması olanaksız hale getirilmişti. Cezaevinin bulunduğu arazi kumlu topraktı. Kum açık sarıydı. Dolayısıyla herhangi bir şekilde toprakla temas etmiş mahkumun elleri ve üniformasına bulaşacak kum tanelerini hemen fark etmek mümkündü. Kampın çevresine sismograflar gömülmüştü. Böylelikle toprakta oluşacak en küçük bir hareketi kaydetmeleri ve firar girişimini engellemeleri mümkündü. Tünel kısa kaldı. Mahkumlar cezaevinin 9 metre altından giden büyük bölümü 60 santim eninde ana tel örgüleri geçerek yakındaki ormana açılan 3 tel kazmışlardı. Tom, Dick ve Harry adını verdikleri tünellerin inşası, kazılan yerlerin çökmemesi için tahtayla desteklenmeyi, çok sayıda gaz lambasıyla aydınlatılmayı, hatta toprağı kazanların yeterince temiz hava soluyabilmesi için pompa kullanan karmaşık bir planı gerektirmişti. Destek tahtaları kampın her yerinden temin edilmiştir ama bu amaçla genellikle mahkum yataklarının altında şilteyi taşıyan dar uzun tahta parçaları kullanılmıştır. Başlangıçta her yatakta bu tahtalardan 20'şer tane olduğu halde kaçış günü geldiğinde 8 adet kalmışlardı. Kazılan tüneller ne yazık ki kısa kaldı. Mahkumlar ormanın içine çıktıklarını zannettikleri halde gardiyanların rahatça görebildiği bir yerde beliriverdiler. Buna rağmen 76'sı kaçmayı başardı. Almanlar yakaladıkları 50 subayı infaz ettiler. 17'si yeniden Sagan'a kondu. 6'sı başka cezaevlerine gönderildi. Diğerleri yakalandı. 600 subayın kalkıştığı, 76'sının tünelden çıkabildiği Stalag kaçışı pek başarılı olamasa da onu tüm zamanların en iyi bilinen firar öyküsü yapan The Great Escape adlı sinema filmidir. Kaçabilenlere ne oldu? Ama 3 subay kaçmayı başardı. Onlar Norveçli pilotlar Per Bergsland ve Jens Müller ile Hollandalı pilot Bram van der Stok'tur. Bergsland ve Müller tekneyle Norveç'e ulaştılar. Van der Stok, cezaevinde hazırlanan sahte bir kimlikle zorlu tren ve bisiklet yolculukları sonrasında Fransa'dan İspanya'ya geçti. İngiliz konsolosluğuna ulaştığında artık güvendeydi. Pilot Per Bergstrand, savaş sonrasında Fred Olsen hava taşımacılığında çalışmaya başladı. Başpilot ve operasyon müdürlüğüne kadar yükseldi. 1970 ile 1981 arasında da İskandinav ülkelerinin en büyük havacılık şirketi Widerøe'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 1992'de öldü. Diğer Norveçli pilot Jens Müller benzer bir yol izledi. Det Norske Luftfartsselskap adlı havayolu şirketine girdi. Emekli olduğu 1977'ye dek burada çalıştı. 1999'da öldü. Hollandalı pilot Bram van der Stok, savaşın bitimiyle birlikte Lahey'deki askeri hava üssünde çalışmaya başladı. 1946'da yarım bıraktığı tıp eğitimini tamamlamak üzere Utrecht Üniversitesi'ne geri döndü. 1951'deki mezuniyetinden sonra eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Amerika'ya göç edip Syracuse Üniversitesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. Alabama'daki NASA'nın uzay araştırma laboratuvarında bir süre çalıştıktan sonra Honolulu'ya taşındı. Burada hem doktorluk yaptı hem de sahil güvenliğe katılarak çok sayıda hayat kurtardı. 1993 yazında 77 yaşında Hawaii'de öldü. Stalag'ın son esir subayı da artık yaşamıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalag'da tutulan savaş esiri subaylardan birinin adı Tim Thomas'tı. O da Tom, Dick ve Harry adlı tünellerin kazımında 14 ay boyunca çalışan yüzlerce mahkumdan biriydi. Gerçi kaçarken yakalandı ama gardiyanları ikna edebildi, hayatı bağışlandı. Tim Thomas, 20 yıl kadar sonra yapılan ve Steve McQueen, Richard Attenborough ile Charles Bronson'un rol aldığı Büyük Firar adlı ünlü filme ilham veren mahkumdur. Kamp, 1945'te müttefiklerin eline geçtiğinde kurtulan Tim, 1985'e dek değişik işlerde çalıştıktan sonra eşiyle birlikte Portekiz'e yerleşti. Uzun hastalık dönemini atlatamadı. 2008'de 87 yaşında Algarve'deki evinde öldü. Böylelikle Stalag kampının hayattaki son subay savaş esiri de ebediyete intikal etti. Alcatraz adasından kaçış. San Francisco'nun 2,5 kilometre kadar açıklarındaki Alcatraz Adası, dünyanın belki de en ünlü cezaevinin mekanıdır. 1934'te faaliyete geçen Alcatraz Cezaevi, müzeye dönüştürüldüğü 1963'e dek azılı gangsterler, banka soyguncuları, seri katiller, başka cezaevlerinde mahkum ya da gardiyan öldüren ya da kaçmaya çalışanlar, kısaca suçluların crime de la crime'ini, bu arada Al Capone ve Robert Franklin Stroud, Alcatraz kuşçusu gibi ünlü mahkumlara da ev sahipliği yaptı. Cezaevi kimsenin kaçamayacağı biçimde inşa edilmiş olmakla birlikte 29 yılda 36 mahkum 14 kez kaçmayı denedi. Bunlardan ikisi ikişer kez denedi. 23'ü yakalandı. 6'sı kaçarken vurularak öldü. Ama 3'ü kaçtı ve hiçbir zaman bulunamadı. Anlatacaklarım kaçıp da bir daha bulunamayan Clarence ve John Anglin kardeşlerle arkadaşları Frank Morris'in öyküsü. Kaçmaktan bıkmayan kardeşler. Donaldson Wilde, Georgia doğumlu Clarence Anglin ve erkek kardeşleri John ile Alfred geçimlerini çiftçilik ve işçilik yaparak sağlamaktaydılar ki bir ardı sıra banka soymaya kalktıklarında 1956'da yakalandılar. John 15, Clarence 20 yıla mahkum edildi, Atlanta cezaevine kondular. 5 yıl kadar sonra kader birliği edecekleri Frank Morris ve Alan Wesley de burada tanıştılar. Kardeşler Atlanta'dan sonra Florida Eyalet Cezaevine, oradan Leavenworth Federal Cezaevine gönderildi. Sürekli kaçma teşebbüsleri yüzünden John 1960 sonbaharında, Clarence ise 1961'in ilk aylarında Alcatraz'a nakledildi. İki kardeş önceden tanıdıkları Morris ve West ile burada yeniden karşılaştı. Dört kafadar fazla geçmeden Alcatraz'dan nasıl kaçabileceklerini planlamaya başladılar ve 1961 Eylül'ünde başka mahkumların da desteğini alarak uygulamaya başladılar. 8 ay sonra her biri kendi hücresindeki havalandırma deliğinin arkasındaki oluğu genişletmeyi tamamladı. Kazı sırasında fark edilmemesi için deliğin önündeki metal ızgarayı yapıştırıldığı yerden söküp tekrar yapıştırıyor, ikisi bu delikte çalışırken diğerleri gözcü olarak aşağıda kalıyordu. Hücrelerin arkasından geçen tesisat koridoruna, oradan çatıya ulaşıyor, mahkumlara verilen muşamba yağmurluk ve ele geçirdikleri kuvvetli yapıştırıcıyla şişirilebilir bir sal imal etmeye çalışıyorlardı. Bu gece o gece. 11 Temmuz 1962 günü, bu gece kaçıyoruz dedi Anglin biraderler. Planlanandan daha erken bir tarihti bu. Muhtemelen hücrelerinin değiştirilmesinden korktular. Anglinler ve Morris ızgarayı söktüler, çatıya çıktılar. Binanın kuzey ucuna kadar gittiler ve dış yüzeye tutturulmuş 10 metrelik havalandırma borusundan kayarak tabana ulaştılar. 6 metre yüksekliğindeki tel örgülere tırmanarak öte yana atladılar. Dik ve kayalık bir yamaçtan aşağıya inerek adanın kuzeydoğu sahiline ulaştılar. 3 adam zifiri karanlığın içinde kayboldu. Her nedense West ızgarayı sökememiş, mecburen hücresinde kalmıştı. Ertesi sabah 3 kişinin eksikliği fark edildi. Geceki sayımda yataklarında olduğunu sandık, diye ifade verecekti gardiyanlardan biri. Sabun, tuvalet kağıdı ve gerçek insan saçı kullanarak oluşturdukları bir insan kafası maketini yastığın üzerine koymuş, geri kalanını battaniye ile örtmüşler meğer. West'in kaçaklarla yakınlığı bilindiğinden ciddi biçimde sorgulandı. Son bir yılda yapılanları, kaçaklara yardım edenlerin kimler olduğunu, muşambaları, tutkalı nereden bulduklarını en ince ayrıntısına kadar anlattı. FBI öldüler dedi, dosyayı kapattı. Polis Alcatraz ve yakınlarındaki Angel adalarını karış karış aramış olsa da kaçakların izini bulamadı. 1962'de adamlar artık FBI'ın en çok arananlar listesindeydi. 17 yıl süren soruşturmadan bir sonuç alınamadı. Hava soğuktu, akıntı ters yöndeydi. Angel adasına varmadan boğulmuş olmalılar. Üstelik adadan giysi ya da araç çalındığına dair herhangi bir ihbar da alınmadı, diye açıkladı FBI ve dosyayı kapattı. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan birimin U.S. Marshal Service, Adalet Bakanlığı'na bağlı olup arananların ve cezaevinden kaçanların yakalanmasının yanı sıra cezaevi güvenliği, mahkum nakilleri, yargıç ve tanık korumadan sorumlu birimdir. 2011 yılında 36.200 kişiyi adalete teslim etmiş, 90.000'e yakın kişinin yakalanması için diğer yerel ve federal birimlere destek olmuştur. Müdürü Michael Dick, 2009'da yok öyle bir şey dedi. Öldüklerine dair elimizde kanıt yok. Bu yüzden ölü ya da diri buluncaya dek aramayı sürdüreceğiz. Zaten sıklıkla ihbarlar alıyor ve her birini ciddiyetle takip ediyoruz. 2011 ortalarında National Geographic TV kanalında Alcatraz'dan Kaçış adlı bir program yayımlandı. FBI'ın Angel Adası'ndaki aramalar sırasında çektiği ve bunca yıl toplumdan saklanan 12 Haziran 1962 tarihli bir kayıt ve bununla ilgili 13 Haziran tarihli tutanak toplumla ilk kez paylaşıldı. Programda muşamba saldan uzaklaşan ayak izleri açıkça görülüyordu. Tutanakta ayrıca 3 adamın mavi renkli bir Chevrolet aracı çaldığı kayıtlıydı. 4. adama ne oldu? Belki Alan West'e yani 4. adama daha sonra ne oldu diye merak etmişsinizdir. West, otomobil hırsızlığından düştüğü Atlanta cezaevinde tanıdığı, daha sonra Alcatraz'da yeniden karşılaştığı Anglin biraderler ve Frank Morris'in kaçma planının ilk günden beri ortağıydı. Onlar kaçıp da kendi geride kaldığında güvenlik birimlerine ayrıntılarıyla açıkladığı kaçma planı sayesinde hiçbir zaman firara teşebbüsten ceza almadı. West, 1963 Şubat'ında Alcatraz'dan önce Washington'daki McNeil Adası, daha sonra Georgia eyaletindeki Atlanta, ardından Florida cezaevlerine nakledildi. 1967'de serbest kaldığında yine suç işledi. Bu kez hırsızlık. Gasp ve gözaltındayken firara teşebbüsten ömür boyu hapse mahkum edilerek Florida cezaevine kondu. 30 Ekim 1972'de başka bir mahkumu bıçaklayarak öldürdü. 5-6 yıl sonra şiddetli karın ağrısıyla nakledildiği hastanede akut peritonitten öldüğünde 49 yaşındaydı. Cezaevine helikopter indirme modası. Avrupa cezaevlerinin büyük bir bölümünün damı havalandırma ve spor yeri olarak kullanıldığından düzdür. İşte Fransız suçlu Pascal Payet'in ısrarla başvurduğu kaçış yöntemi de cezaevi damlarının bu özelliğine dayanır. Payet, silahlı soygun ve soygun sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmekten 30 yıl hapse mahkum olduğunda Fransa'nın Lyon cezaevine konmuştu. 2001'de büyük bir risk alarak arkadaşının cezaevi damına indirdiği çalıntı helikoptere kendisini atabildi. Payet, 2 yıl sonra aynı cezaevine bir helikopterle döndü ve geride kalan 3 mahkum arkadaşını aynı yöntemle kaçırmaya kalkışınca 4 kafadar yakalandılar. Payet'in cezasına kaçışa yardım etmekten 7 yıl daha eklendi ve bu kez Gras cezaevine gönderildi. Payet, 14 Temmuz 2007'de Fransızların milli bayram törenlerinden yararlanarak yine bir helikopterle kaçtı. Dört maskeli suç ortağı yakınlardaki Kan Mandelo havaalanından silah zoruyla kaçırdıkları helikopteri her zamanki yöntemi kullanarak yine dama indirmişti. Pilotu Akdeniz yakınlarında bir yerde Tulo'nun 38 kilometre kuzeydoğusundaki Birinyol'de salıverdiler ve yollarına devam ettiler. Payet'in kaçaklığı 21 Eylül 2007'ye kadar ancak sürdü. Dostlarıyla birlikte Barcelona banliyölerinden birinde Matora'da ele geçti, Fransa'ya iade edildi. Şimdilerde yeni bir helikopteri düşlemekte. Cezaevinden helikopterle kaçış becerisi sadece Pascal Payet'le sınırlı değil. Ondan yıllar önce Müthiş Türk diye tanınan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı ve bir dönem Gaziantep Spor Başkanlığı yapan Halil Havar, Hollanda'da tutuklu bulunduğu Luverden cezaevinden 19 Şubat 1991'de İtalyan mafyasının ünlü ailelerinden Trapaniler tarafından helikopterle kaçırılmıştı. 2 yıl boyunca izini kaybettiren Havar, kırmızı bültenle arandığı sırada 1992 yılında Türkiye'de yakalanmış ancak savcılık tarafından serbest bırakılınca tekrar kayıplara karışmıştı. Adı 1993'te Lucy S. ve Kısmetin 1 gemisinde ele geçirilen uyuşturucunun sahiplerinden olduğu iddialarıyla tekrar gündeme gelmiş, hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Havar, 1994'te tekrar yakalanmıştı. Yargılandığı davada 3,5 yıl hapis cezası alan Havar'ın cezası mahkeme tarafından 1 milyon 46 bin TL'ye çevrildi. Bu parayı belirlenen yasal sürede ödemeyen Havar kaçarak kayıplara karıştı. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Havar, Mayıs 2007 tarihinden itibaren her yerde aranmaya başladı. Nihayet 2008 yılı Ağustos ayının son gününde Yeşilköy'de saklandığı bir evde polisin düzenlediği bir operasyonla yakalandı. Bu arada Halil Havar'ın hayatının Kurtlar Vadisi isimli diziye de konu olduğunu, dizideki Halo karakterinin polis helikopteriyle cezaevinden kaçırılışının ondan esinlendiğini belirtelim. Ne acı bir rastlantı ki bu satırları kaleme aldığım gecenin sabahında 15 Aralık 2011. Kurtlar Vadisi dizisinde Halo Dayı karakterini başarıyla canlandıran Sönmez Atasoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Isparta'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Bir helikopter hikayesi de Yunanistan'dan. Adam kaçırma ve banka soyma suçlarından 25 yıla mahkum edilen Vasilis Paleokostas ile adam öldürmekten ömür boyu hapis cezası alan Arnavut asıllı Alket Rizai, Yunanistan'ın en iyi korunan cezaevi olarak bilinen Pire kenti yakınındaki Korydalos cezaevinden cezaevi avlusuna ip merdiven sarkıtan bir helikopterle firar ettiler. Kaçışı durdurmaya çalışan güvenlik ekipleri mahkumlara ateş açtılar ama engelleyemediler. Paleokostas ve Rizai, 2006 yılı Haziran ayında Korydalos cezaevi bahçesinden benzeri şekilde kaçmışlardı. Paleokostas ailesinin erkekleri kaçma konusunda usta ki, son firarda Vasilis Paleokostas'ın 1990 yılında yakalandıktan sonra firar eden kardeşi Nikos, kiraladığı helikopteri cezaevi bahçesine indirdi ve adı geçen iki mahkumu alarak sırra kadem bastı. Cezaevi güvenlik personelinin başlangıçta helikopterin işaret fişekleri atarak avluya iniş yapmasını film çevriliyor sandıklarından güzel güzel seyrettikleri biliniyor. 10. ayrımın sonu, sayfa 103.